أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 439. حديث الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن وَالرَّابَةُ فِي الدُّنْيَا تُكْسِرُ الْهَمَّ وَالْحُزْنُ وَالْبَطَالَةُ تُقَسِّ الْقَلْبَ. Dünya konusunda hırstan uzak durmak, kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyaya tamahla yönelip rağbet etmek ise üzüntü ve sıkıntıyı artırır. Bir uğraşın olmaması, yani bir anlamda başıboşluk, kalbi katılaştırıp yetenekleri azaltır. Üç madde halinde, üç ayrı boyutuyla dünya hayatı ve huzuru anlatmış aleyhissalatü vesselam sanki. Dünyaya hırs ve ihtiras insanı huzursuz eder. Üzüntüye gark eder, sıkıntıya sokar. Başına gaileler açar, yani dünya benim olsun, ben dünyanın olayım, dünya içime girsin, ben dünyanın içine dalayım derdine düşerse kişi, bütün hevesi, planı ve programı hep dünya ama dünya ile beraberlik olursa, dünyaya hakimiyet adına, dünyaya söz geçirmek adına, dünyayı yönetmek, dünyayı ele geçirmek adına bir projenin adamı olursa kişi, sonunda perişan olacak, zorlanacaktır. Peki öyleyse dese, salıverse, hiçbir işi olmasa, dünyaya dönüp bakmasa, dünya benim neyime dese, dünya ile ilgili hiçbir projesi, planı, program olmasa kişinin daha mı rahat dersiniz, olur mu öyle şey? Yani bir uğraşının olmaması, başıboşluk, kalbini katılaştırır, yeteneklerini azaltır kişinin. O da bir başka açıdan huzursuzluk kaynağıdır. Ama dünya konusunda hırstan uzak, ihtirastan uzak, sakin, Allah'ın emirleri ve peygamberin örnekliği doğrultusunda bir programın insanı olursa insan, o zaman kalbi huzur içinde, bedeni rahata kavuşmuş olacaktır. Öyleyse, dünyaya geliş konusunda nasıl irademiz yoksa, ne zaman, nerede, nasıl doğacağımızı biz belirlemiyorsak, aynı şekilde dünyaya gidiş konusunda da irade sahibi değiliz. Bunu unutmuyoruz. Bu konuda kimsenin itirazı yok. Az biraz daha kalsam ama yeter erken gitsem demeye yetkimizin olmadığı bir dünyada, kal denildiği zaman, kal denildiği yerde kalmak zorundayız. Bunu Kur'an, dünya hayatını tarif eden yerlerinde, lehvun kelimesiyle beyan eder. Yani eğleşcedir, eğleşme yeridir. Eğleşeceğimiz, eğleşme durumumuzu Allah beyan eder. Dünya hayatının böyle bir yönü vardır. Orada kal denildiği kadar kalacağız. Buna itirazımız yok. İstemem ben bu dünyayı, batsın bu dünya, yıkılsın bu dünya demenin hiçbir anlamı yok. O dünya vardır ve var olacaktır. Hatta devam eden bölümünde lehvin yanı başında zikredilen kelime, dünya hayatının bir başka yönünü, belki de tamamlayan yönünü şöyle tarif eder. La'ibun, oyun. Yani dünya hayatında oyunlar vardır ama bu oyunların kurallarını Allah koyar ve ben öyle oynarım derseniz, o zaman size bu oyun karşılığında cennet vaat edilmektedir. Yani sen dünyada oynayacağın oyunu Allah belirler. O oyunun kurallarını Allah koyar diyebiliyorsan, tamam o zaman cenneti hak ettin. Ama evet dünyada oyunlar vardır, ben bu dünya oyunlarını oynamak durumundayım ama ben belirlerim kurallarını ya da tanrısı başka varlıklardır. Bu işin piri, bu işin üstadı, bu işin belirleyicisi Allah değil, başka varlıklardır diyenler de karşında cehennemi boylayacaklardır. Öyleyse dünya ve biz konusunda dengemizi kaybetmeyelim. Aleyhissalatü vesselam'ı yeniden dinliyoruz. Dünya konusunda eğer insanlar hırstan uzak dururlarsa, yani hırstan uzak durarak dünya hayatını bu dünya benim dünyam ama hırslı ve ihtiraslı yaşamayacağım ben bu dünya hayatını derlerse, o zaman kalpleri ve bedenleri rahata kavuşur. Uzak durmak kalbe rahatlık, bedene huzur kaynağıdır. Ama dünyaya tamahla yönelirlerse, rağbet ederlerse, ısrarla dünyayı kucaklamaya çalışırlarsa, yani dünya bizim olsun, benim olsun bu dünya, bana göre olsun bu dünya derlerse, o zaman da üzüntü ve sıkıntıyı artırır bu iş. Ama dünya ile ilgisini tüm keserse insanlar, dağa çekilirlerse, ormanda yaşarlarsa, kimseyi görmezlerse, evlenmezlerse, çocukları olmazsa veya insanlarla diyalogları bulunmazsa, dünya benim neyim ederlerse, hepsi bitsin, benim meşgalem olmasın, dünya ile uğraşmayayım derlerse, onların da kalbi katılaşır, yetenekleri azalır, insanlıklarını unuturlar bir anlamda. Öyle de yokmuş meğer. Demek ki dünyada neden var olduğumuzu bilerek dünya ile beraber olalım. Hani bir dünya bir sen olsaydın diye ölç istersen kendini. Dünya var ve bir tek sen varsın dünyada. Ne dersin? Dünyanın tadı tuzu nasıl? Yani her şey senin. Ormanlar senin, dağlar senin olsaydı, denizler de senin ama güneş sana doğsaydı, senin başında batsaydı her gün ama sen hep dünya ile iç içe, hep dünya senin olsaydı, hiç kimse bu dünyada senin yanında benim de bir bölümüm olsun demeseydi ne yapacaktın? Ne yapacaksın öyle bir dünyayı? Onu bir kere atan yaşamış babamız Adem aleyhisselam, hani rivayetlere göre Serendib'e indikten sonra Cidde'ye inen anamız Havva ile beraber Arafat'ta buluşuncaya kadar dünyada bir başına dolaşmış bilirsiniz. Evet ama ne yapacaksınız öyle bir dünyayı? Siz eğer cennette Allah'ın nimetleriyle baş başa olmuş sonra yaptığınız yanlışın tevbe ve istiğfarın kabul edildiği bir dünyaya inmek döneminde bu işi yaşamış olsaydınız tamam bir anlamı vardı ama şimdi akrabalarınız var, şimdi insanlar var, şimdi cehenneme sürüklenen, yuvarlananlar var. Şimdi cennete gitmek için çabalayanlar var, şimdi itaat edenler, isyan edenler var ama şimdi dünyada senden başka birileri ama senin de sorumlu olduğun birileri var. Öyleyse dünyada ne yapacağını, bu dünyayı ama seni de var edene soru ver. Acaba bu dünya neden var? Acaba bu dünyada sen neden varsın? Bu dünya ile sen nerede olmalı? Ama sende bu dünya nerede bulunmalıdır? Bunu aleyhissalatü vesselama soru ver, dünya ve sen konumunu ayarla ve belirle. Kur'an'ı bunun için bir daha okusak ne dersiniz? Baştan sona dünya benim neremde, ben dünyanın neresinde olmalıyım sorusunun cevabını bulmak üzere baştan sona Kur'an'ı bir daha okusak. Şöyle bir de 10.000 kadar hadis ama bunları bir ayda bitirsek sonuç bulamadık mı? Bunu 3 ay tekrar etsek ve bu konuda dinine, imanına güvendiğimiz bir Müslümanla istişare etsek acaba dünya neremizde olsun, biz dünyanın neresinde olalım? İşte o zaman peygamberden aldığımız mesajları Kur'an çerçevesinde değerlendirince bize huzur ve sükun kaynağı olacaktır. Kalbimiz ve bedenimiz rahat edecektir. Eğer bu çizgiyi aşarsak, eğer bu programı taşarsak, başka başka dünyalar aramaya çalışırsak, bilin ki sıkıntımız artacak, üzüntümüz artacaktır. Her şey bir yana. Ama dünya kim? Ben kimim? Benden dünyaya, dünyadan bana ne diyorsanız, kalbiniz katılaşacak ve yetenekleriniz azalacak. Siz sanki yavaş yavaş insanlığınızı kaybedeceksiniz. 440. Sellim ala ehli beytik. Yeksur hayru beytik. Allahu Ekber. Ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar tatlı ama ne kadar hayırlı bir tavsiye. Elbette aleyhissalatü vesselamdan başka ne beklenir demeyin. Öyle ben de onları ifade ediyorum. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam da bize göre, bizim hayrımıza göre, bizim iyiliğimize göre söylemiş. Başka ne söyler ki zaten? Sellim ala ehli beytik. Haydi ev halkınıza selam verin. Ne zaman mı? Sahabeden bazen duyuyoruz, kitap sayfalarında bize ışık tutan mesaj olarak görüyor, okuyor, öğreniyoruz. Çarşıya, pazara giderlermiş, Müslümanlara selam vermek için, selamı aralarında yaymak için. Niye mi? Ama peygamberleri onlara öyle demiş. Yani bizim peygamberimiz bize diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Eğer iman etmezseniz mümin olamaz, cennete gidemezsiniz. Yani, cennete gitmenin şartı iman etmek. Ama iman etmenin bir şartı da Müslümanları sevmek diye tarif eder devamında sözünün o sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Güzel anladık, demek ki müminleri seveceğiz. Böylece iman etmiş olacağız. Yani o zaman cennete gideceğiz. Ama sözün sonunda bir bölüm daha var. Dikkat edin, size eğer yaparsanız birbirinizi seveceğiniz, imanınızı artıracağınız bir şey haber vereyim mi? Sahabe hemen atılmaz mı? Evet demez mi? Elbette der. Diyor ki selamı aranızda yayın. Nasıl yayacaksınız? Babanız ve anneniz bir odadaydı. Ya da eşiniz, hanımınız mutfaktaydı. Ya da kocanız kitaplarla beraber masanın başında bekliyordu. Siz çocuğunuzun yanına indiniz. Bahçedeydi, selam verdiniz. Döndünüz, kocanıza selam verdiniz. Girdiniz mutfağa, karınıza selam verdiniz. Ama anne babanızı ihmal etmediniz, selam verdiniz. Bunu şöyle günde birkaç defa tekrar etmeyi kendinize hedef edindiniz, iş edindiniz. Derken bir de komşuma selam versem, ama yan komşuma, ama karşı komşuma, ama bir de diğer komşuma dediniz. Ama köşe başında bekleyen birisi, arka tarafta dükkanda duran birisi ya da akrabalardan öbür sokakta yaşayan birisi, diğer mahallede oturan birisi vardı, onlara da selam vermeye çalıştınız. Ama selam verin de her bir dönüşünüzde ev halkınıza ayrıca selam verin. O zaman yeksur hayru beytik, evinizin hayrı artacaktır, bereketi artacaktır. Bunu unutmayın. Oturuyorum bir ziyarette, dükkan sahibi masasının, kasasının kenarında, bir tarafında, ben onun karşı tarafına yerleştirilmiş müşteri koltuğunda. Ama neyse, ben de bir hak hukuk çerçevesinde oraya oturmaya yetki kazanmışım, her ne kadar müşteri olmasam da. Derken dükkana gelen bir müşterinin selamıyla hoplayan, bir başkasının selamıyla zıplayan dükkan sahibi, arada bir onlardan zaman bulup, imkan bulup benimle konuşmasını sürdürürken, bir telefon geliyor ki, ayağa kalkıp el pençe divan önünü ilikleyip karşı tarafa saygılar, selamlar, sevgiler sunmaya başlıyor. Sonra bir başkası için sanki iki büklüm yerlere kapanıyor. Hay hay efendim, tabii efendim, lütfen efendim, isabet buyurdunuz efendim, gerçekten efendim, tabii efendimler sıralıyor. Ama hani belki benim de sebep olduğum bir evi araması ortamında, eve telefon edince evde karşısına çıkan ya karısı ya kızıdır, belki oğlu ama belki annesi ya da babasıdır. İşte onlara bak hele, dolapta ya da girişte ya da falan yerde şöyle bir şey vardı diye gayet ciddi ve resmi pozisyonda ifadeler kullanmasına şaşmamak elde değil gerçekten. Ama neden diyesim geliyor, neden evdekine selam vermedin, o layık değil miydi, bir hal hatır sorsaydın, yani o sana Allah'ın emanetiydi, ona durumu arz etseydin, kendinin iyiliğinden söz etseydin, ona hatta özlemini, sevgini beyan etseydin, sonra da isteğini, arzunu söyleseydin olmaz mıydı dedim. Diyordum, demeliydim, demem gerekiyordu. Ne dersiniz, siz de mi aynı durumdasınız? Yani sizi kötü durumda düşünmek istemiyorum. Siz de gördünüz mü böyle iş sahibi insanları, böyle evine telefon eden ama selam vermeyenleri, böyle sokaktan, çarşıdan, piyasadan, hatta gurbetten evine, eşinin yanına gelince selam vermeyip hayatını öylece selamsız yürütenleri siz de gördünüz mü diyesim geldi de ondan. Ne dersiniz? Oysa ev halkına selam vereceksiniz, evin bereketi artacak. Elbette önce ona selam vereceksiniz, evde kim varsa. Ama yani siz bir erkek olarak eve gelince evde kadına selam vermek hiç alışmamıştınız, rahmetlik babanız da duymamıştınız, onun babası da vermezmiş meğer diye öyle mi alıştınız? O zaman onlar bilmiyorlarmış, onlar bilememişler, onlar duymamışlar, suçlama onları, artık bismillah desen başla bu işe bence. Ama peki ya sen kadın, hani komşuya bir şey için gidivermiştin, yan komşudan bir şey almak için varıvermiştin, evden çıkıvermiş ama yeniden eve dönüvermiştin ya da bahçedeydin, veya karşı odadaydın, yan taraftaydın, kocanın bulunduğu yere geri vermiştin, selam vermeyecek miydin? Aa, ben de taktım herhalde kafaya, birilerinin ifadesiyle selam ağacı yapacağım sizi galiba. Öyle değil. Hayır, öyle değil. Ben size selam verin demeye çalışıyorum ama böylece bereketiniz artacak, haberiniz var mı? Evinize girdiniz, evdekilere selam vereceksiniz, evet. Ama biz başka yerlere girince de selamları unutmasak bence, mesela asansöre biner misiniz bilmem, bu sizin için bir tehlike unsuru mudur? Kaçıncı defadır kalmıştınız, artık yemin billah ettiniz bir daha asansöre adım atmayacaksınız, tamam. Ama bir apartman girişine, bir boşluğa düştünüz değil mi? Hani açtınız ana giriş kapısını, tam orada iki bayan, nasıl da birisi giriyor birisi çıkıyor muydu ne, merdivene doğru yürürken selam verecek miydiniz? Ya da merdivenlerden indiniz, tam kapıya yöneldiniz, karşıdan birisi içeriye giriyordu. Bay mı bayan mı önemi var mıydı, yani selam verecek miydiniz? Ama bir duygu kapladı içinizi, bir düşüncedir aldı gidiyor değil mi, Müslüman mı değil mi diye mi düşünecektiniz? Yani Müslüman olduğunu zannettiğiniz birilerine selam vermek durumunda değil misiniz? Ama eğer o karşıdaki, aa beni Müslüman zannettin galiba ama ben öyle değilim derse, özür dilerim geri aldım diyebilirsiniz. Bunda sıkılacak, üzülecek bir şey yok ki, insansınız, yanılmış olabilirsiniz. Mesela nice yerlerde nice soru sorduğunuz insanlar ben öyle değilim deyince veya telefon ettiğinizde karşıdaki farklı bir numarayla sizin yanlışınızı ifade ediyorsa siz özür dilemiyor muydunuz? O zaman selamdan da geri adım atabilirsiniz ama selam vereceksiniz. Dükkana girince, tezgahtan çıkınca, geri dönünce, karşıdan gelene, arkadan yetiştiğiniz birine, bir ağaç sizi bölmüştü de yeniden baş başa kaldığınız, birlikte yürüdüğünüz arkadaşa ama her zaman selam verecektiniz. Fakat tuvaletteyse tamam, banyodaysa evet selam vermeyin ama mesela namazdaysa selam verecek misiniz? Onu isterseniz bir araştırın. Namaz kılan birine selam verilir mi? Ya da birisi namaz kılıyormuş da odada veya mescitte, siz girdiniz selam verdiniz de acaba o selam alacak mı? Veya siz namazdaydınız, biri selam verdi, siz ne yapacaksınız? Bunları şöyle bir sorup öğrenin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, böyle bir pozisyonda benim ne yapmam gerekir deyin elbette. Onlar ayrı konular ama selam vermeye devam edelim. Kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara da sokakta selam versinler mi? Hatta altın diş yaptıranlar, bak benim de dişim var diye biraz şöyle gülümsesinler, kahkaha atsınlar selamdan sonra, ha ben bu işi yaptım desinler mi? Onlar işin başka cilveleri, öyle değil. Yani öyle bir toplumsal yapı ki, eğer selam veren bir kadına selam alma pozisyondaki erkek farklı duygu ve düşüncelerle ya da kendisine göre yeni açılmış kapılardan girme ümidiyle bir şeyler hesaplıyor ve ona göre plan proje kuruyorsa, evet öyle toplumsal yapılarda selamı az bir kenara alın belki ve fakat, hani karşıdakini tanıyorsanız ya da tanıma pozisyonda veya konum durum icabı ona selam vermeniz başka bir şeye kapı açmayacaksa, elbette selam vermek durumundasınız. Yani siz öyle bir pozisyondasınız ki girensiniz, varansınız, duransınız, yürüyensiniz ama karşıt grup, onlar da selam alan pozisyonda olmalılar ve siz selam verin. Hele ki ev halkına mutlaka selam verin. Evin bereketi artacaktır. 441. Safiru tasihhu ve tağnemu. Allah adına yollara düşünüz ki bütün yönleriyle sıhhat bulup kazançlı çıkasınız. Allahu Ekber. Önce sefer emredilir, sonra sıhhat bulurmuşuz. Ama bir de ganimet elde edermişiz. Öyleyse sonunda sıhhatten ama bir de ganimetten söz edilen sefer, bilirsiniz ki hani kişiyi seferberlik denilen ortamda kılacak bir seferdir. Yani savaştır, savaşa çıkın, Allah adına cihad edin, Allah adına yollara düşün anlamına gelecektir. Ama bu sadece bil fiil sıcak savaş anlamına gelmese gerektir. Yani her tür sefer Allah adına yapılan sefer ise, seferber olursa insanlar Allah'a kulluk için, yani Allah'ın dediği yerde olmak, Allah'ın dediği yere gitmek, Allah'ın dediği hayatı yaşamak, Allah'ın istediği gibi bir hayatın insanı olmak adına kişi yola çıkarsa, yola düşerse, yolculuk yaparsa, kesinlikle garanti bilsin ki mutlaka sıhhat ve afiyet bulacaktır. Hem bütün yönleriyle dengede bir hayatı olacak, hem de kazançlı çıkacak, ganimet elde edecektir. Ben ne ganimet isterim, ne sıhhat afiyet isterim, ben yolculuktan da nefret ederim diyenlere lafım yok. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünün dışında dursunlar. Ne diyeyim, zorla olmaz ya bu iş. Ama iyi bilin ki yaşınız kaç olursa olsun şöyle ziyaret için. Yani Allah'ın dediği birbirinizi ziyaret edin sözü için ya da Allah'ın istediği bir hayatın yaşanması için ya da hani hısım akraba, eş dost, tanıdık bildik, konu komşu. Böyle kiminiz var kiminiz yoksa uzak yakın demeden her birine gidip yolculuğa çıkıp onu ziyaret edip bak Allah'ın dini, bak peygamberin sünneti, bak ahiret ve kıyamet var, bak bir de toprağın altı var dercesine ona Kur'an'ı ve sünneti hatırlatmak için yolculuk yapan insanlara bakın sıhhat ve afiyet bulacaklar ve de mutlaka kazançlı çıkacaklardır. Giden kazanır çünkü bunu iyi bilin. Evet. Ben birisine ziyarete gidiyorsam ben kazanıyorum ama o da kendi payına düşen adına o da karlı çıkıyormuş. O onun sorunu ama elbette ben inanıyorum ki benim karım onunkinden her zaman çok daha fazladır. Tekrar dönüyorum aleyhissalatü vesselamın sözüne. Sâfiru, tasihhu ve tanemu. Allah adına yollara düşünüz. Öyle dedik sefer için. Sefer ediniz, yola çıkınız, yolculuk yapınız. Yani Allah'ın dediği yolda olmaya gayret ediniz. Allah nerede olun dediyse orada olmaya yürüyünüz. Haydi Bismillah yürüyüşe. Nasıl bir yürüyüş? Öyle çok yemişim ki biraz hazmetsem diye. Yani üzerine bir şeyler de içtim falan ama mümkün olmadı. İstersen hani yemek salonları icat edin, yanına da çıkartma merkezleri kurun. Yediklerinizi bir çeşit hindi tüyüyle mi? Yoksa tavus kuşundan edindiğiniz daha cazibeli tüylerle mi boğazınızı gıcıklayarak çıkarmaya çalışırsınız bilmem ama isterseniz öyle yapın, öyle değil. Yani yediklerinizi hazmetme yürüyüşünü anlamam ben veya ne bileyim çok yemem gerekiyor. Yediklerinizi formunda tutmak için yani şişmanlığa engel olsun diye özel yürüme seansları düzenliyor musunuz onları bilmem ama benim bildiğim Allah'ın yürü dediği yerde yürümenin ifadesidir ki eğer öyle yaparsanız unutmayın mutlaka kesinlikle sıhhat bulur sonunda kazançlı çıkar ganimete erersiniz. Yürümenin ibadet olduğunu unutmayın ama Allah'ın dediği yerde, Allah'ın dediği zamanda, Allah'ın dediği mekanda, Allah'ın istediği gibi yapılırsa ibadettir. Bunun en güzel ifadesini haçta görürsünüz. Yani mutlak anlamda sadece net, ayan beyan bir yürüyüşün ibadet olduğunu haçta görmeniz ne kadar kolay. Kâbe denilen o Allah'ın evinin etrafında yerinizi alacaksınız. Başlangıç noktasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Kabe'nin karşısından başlayacaksınız. Kabe'yi sola alarak yürüyüşe başlayacaksınız. Peki ya sizin sağınızı alsanız, hani her şeyde sağ vardı ya diye siz onu da öylece başlangıç zannetseniz, hayır öyle şey olmaz. Kabe'yi sola alacaksınız ve yürüyeceksiniz. Şöyle Kabe'yi tümüyle baştan sona başladığınız yere kadar bir kere etrafında dönüverdiniz mi ona bir şavt diyeceksiniz ve bunu 7 kere tekrar edeceksiniz. Allah'ın dediği yerde, Allah'ın dediği zamanda, Allah'ın dediği mekanda, Allah'ın dediği biçimde, Allah'ın dediği tarzda peygamberi örnek alarak yürümenizin ibadet olduğunu göreceksiniz. Ama insanlar bunun mutlak bir ibadet olduğunu zannetmeyince, acaba ne desem ki bunu yaparken acaba dilimle de bir şeyler, elimle de bir şeyler mi icat etsem ki diye yürüyerek saf ve sakin, yürekten dualarla semanın altında arzın üstünde Kabe'nin yanı başında bu yapılan yürümenin bütün hayatta yapılacak yürümelerin örneği olması gerçeğini anlamadıklarından dolayı nice dualar icat ediyorlar insanlar. Öyle yapmayın. Yürüyün, sıhhat ve afiyet bulursunuz ama orada da dikkat edin. Ey hacca gidecek ve umre yapacak olan Müslümanlar oraya gidince de öyle karnınızı burnunuzda tutacak, midenizi ağzınıza kadar yükseltecek yeme içme programından uzak durun da hani şöyle bir sabah namazdan sonra iyice acıkınca bir de yatsı namazdan sonra bir iftar edecek kadar 3-5 lokmayla eğer siz bir yeme adabına erişirseniz bakın bütün benliğinizi kaplayacak bir sıhhat ve afiyete kavuşmuş olursunuz. Evet, yürüyün. Allah'ın dediği yerde yürüyün, Allah'ın dediği tarzda yürüyün, Allah'ın istediği gibi yürüyün ve sıhhat ve afiyete kavuşun. Korkmayın, eğer bu Allah yolunda cihat adına bir savaş yürüyüşü, bir seferberlikse ganimete hak kazandınız demektir. Hem dinç, hem dirençli bir vücudunuz oldu, hem de nice kazançlar elde ettiniz. 442. Sâkil kavmi âhiruhum şurben. Bir topluluğa su dağıtan herkese verdikten sonra içer. Allahu Ekber. Nasıl da? Ne güzel bir edebin ifadesini görüyoruz. Bakın tekrar edelim. Bir topluluğa su dağıtan bir kişi var, herkese dağıttıktan sonra içmeli. Değilse, bir dakika beyler, ben bir içeyim de kalırsa severeyim. Böyle edep olmaz değil mi? Önce kendisi içecek değil. Ya önce başkasına, sonra diğerine, sonra yanındakine, önce kavmin büyüğüne, sonra sağındakine, sonra sağındakinden sağındakine, sonra hepsine, sonra sıra kendisine gelecektir. Sâkil kavmi, âhiruhum şurben. Su içme açısından kavme su dağıtan kişi en son sırada yer alacaktır. Evet, öylesi güzel. Bir de burada aklıma gelmişken, sizinle yeniden bir paylaşma imkanı verin Allah'a hamdolsun. Ne dersiniz diye sorsam, acaba büyükten başlamaktan ne anlarsınız? Şöyle hani kasası büyük, kesesi büyükler vardır. Ama kimisinin pazusu büyüktür. Ya da dermanı büyük, derdi büyük, sıkıntısı büyük, ahu eninü fikanı büyük olanlar vardır. Ya da ne dersiniz, bazısının lafı büyük, lokması büyüktür, bazısının burnu büyüktür. Evet, kimisinin kafası büyük, kalbi büyüktür. Ya da sevgisi, aşkı büyük olanlar vardır. Acaba burada büyükten başlamadan kastınız ne ola ki diye bir soru yeniden aklınıza gelse ne dersiniz? Benim anladığım kadarıyla İslam'ın oradakilere verdiği damgaya göre bakın ki büyükten başlayın demek en kolay çözümdür zannederim. Yani mesela bir baba 3 oğlu 2 kızıyla birlikte otururken o oğul ve kızlardan torunları ve torunları nedeniyle gelinleri ve damatları da varsa işte bu büyük kalabalık ailenin büyüğü o dede pozisyonda o baba durumundaki büyük insandır. Şer'an Allah'ın ve Resul'ün beyanıyla o büyükleridir ve eğer su ikram edilecekse ondan başlayacaktır. Peki ya suyu ikram edecek olan o büyükse, yani eline geçirdiği o nadide bir içeceği, o en büyükleri oradaki oğulları, kızları, damatları, gelinleri ve torunlarına ikram edecekse, o zaman o kendisinden sonraki ailenin büyüğünden başlayacak ve onları bir bir sulayacaktır, bir bir ikram edecektir, sonunda kendisi içecektir elbette. Ama bir önceki örneğe dönelim, dededen başlayınca hemen yanı başında oturan torunsa sonra ona geçecek, sonra amcaysa ona verilecek, sonra dayıysa o içecektir, öyle bir sulama işi, öyle bir su verme işi, öyle bir su ikram işi olacaktır ama dağıtan en son içecektir. Peki, öyle değil de birinin yaşı 80, diğerinin 60'sa, birinin 45, birinin 35'se, biri yaşça büyük, biri tecrübe olarak büyükse, birinin okuduğu kitapların listesi kabarık, birinin okuyacağı ve okumakta olduğu kitapların listesi ona göre daha az durumdaysa, peki ona göre nereden başlasanız? Eğer şer'an biri diğerinden büyük pozisyonda değilse, yani bir grubun lideri durumunda olan birisi yoksa, karı kocadan biri değilse, ana babadan biri değilse, yani ailenin büyüğü, toplumun büyüğü, şer'an büyük, İslam'a göre büyük değilse, o zaman dağıtan kişi bulunduğu yerde en sağdakinden başlayacak ve devam edecektir, kendisi de en son içecektir. Tekrar ediyorum, sâkil kavmi âhiruhum şurben. Bir topluluğa su dağıtan herkese verdikten sonra içer. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.